Erkam Radyo'da yeni bir Sesli Dergi programında sizlerle tekrar birlikteyiz değerli gençler. Bugün sizlere ilk olarak Altınoluk Dergisi'nin 2003 Haziran sayısından Ahmet Taş Getiren imzalı Nasıl Yetişmez başlıklı yazıyı sunacağız. Hayırlı evlat, İslam kültürünün bir terimidir. İnsan neslinde ulaşılması gereken bir hedefi belirtir. Dünya ve ahiret açısından iyiliklerle donanmış kişiliğin ifadesidir. Kur'an, Allah'tan talep edilen evlat profilini göz aydınlığı, takva sahiplerine önder ifadesiyle bildiriyor. Sonuç itibarıyla hayırlı evladın örnek bir Müslüman kişiliğinin ifadesi olduğunu düşünebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insan bu dünyayı terk ettikten sonra arkasından iyilikler yazdıracak bir evlat örneğini anlatıyor, hayırlı evladı anlatırken. Hemen anlaşılır ki hayırsız evlat da insanın kapanmayacak hayat defterine olumsuzluklar yazdıracaktır. Müslüman kendisine İslam fıtratıyla teslim edilen çocuğunu böyle bir hayırla donatmak ister. Ta ki amel defterine hep iyilikler taşısın, dünyada ve ahirette göz aydınlığı olsun. Bu her çocuğun kişinin amel defteri, hayat kitabının bir yaprağı gibi algılanması demektir aynı zamanda. Hayırlı evlat hassasiyeti bir noktada da toplumu İslam hayrıyla buluşturma, değer yargıları törpülenmiş, yıpranmış, eskimiş bir toplumu yenileme, onarma, daha ileride de bir İslam toplumunu inşa hassasiyetidir. İşte çocuğun böyle bir misyon içinde hayırla donanmasında ana sorumluluk anne babaya verilmiştir. Yani çocuğun kişilik mimarı anne babasıdır. Başka her şeyin, evin, okulun, çevrenin ve burada çocukla münasebette bulunacak insanların, vasıtaların seçimi ve tanzimi öncelikle anne babanın sorumluluğundadır. Madem ki onların dünyaya gelmelerine vesile olmuşlardır, öyleyse onların hayırla donanmalarında da sorumluluk sahibidirler. Bu sebeple hayırlı evladın nasıl yetişeceğini de bilmek zorundadırlar. Nasıl yetişmeyeceğini de. Çocuk eğitimi üzerine çalışma yapanlar, ebeveyn çocuk ilişkisi üzerinde ayrıntılı ölçüler çıkarıyorlar. Nasıl yetişir, nasıl yetişmez sorusunun cevabını araştırdığımızda şöyle ölçülerle karşılaşıyoruz. Hayırlı evlat, ona hayat verecek bir iklim olmadan yetişmez öncelikle. O iklim aile ortamıdır. Şüphesiz okul, sokak ve daha genelde ülke atmosferi de o iklimin ayrılmaz parçalarıdır. Onların da çocukların eğitim süreçlerine en olumlu katkıda bulunacak nitelikte olmaları, öyle değillerse o istikamette yeniden tanzim edilmeleri için çaba gösterilmesi zaruridir. Ancak bu büyük alanın iklimini tanzim etmek bir süre için mümkün görünmüyorsa, hiç olmazsa ailede hayırlı bir kişiliğe su verecek sağlam, temiz, elverişli bir potanın oluşması gerekir. Çevre ile aile ortamının derin farklılıklar taşıdığı zamanlarda aile ortamı, aynı zamanda olumsuzlukların süzüldüğü bir arıtma müessesesi misyonu da üstlenecektir. Sevgi böyle bir iklimin ana dokusudur. Sevgisiz yetişmez hayırlı evlat. Sevgi sağlıklı bir kişiliğin mayasıdır, öz suyudur. Her olumlu davranışın çocuğa yansımasının olmazsa olmaz şartıdır. Sevgi her kişilik boyutu için en sağlıklı iletişim kanalıdır. Hem ruhunu besleyecektir çocuğun, hem de ebeveynden kısıntısız davranış intikalinin yolunu açacaktır. Çocuğu yük olarak telakki eden bir yaklaşımın çocuğa müsbet değer taşıması mümkün değildir. Anne baba arasında sevginin teessüs etmediği, kavgalarla, tartışmalarla, küskünlüklerle savrulan aileler de çocuk ruhunu yüceliklere kanatlandıramaz. Fedakarlık, diğergamlık, anlayış, kendini ailenin diğer üyesinin yerine koymak, aile için adanışa hazır olmak sevginin uzantılarıdır. Ailede çocuğun ruhi inkişafında besleyici unsurlardır. Kendi misyonunu belirlemeyen ailenin çocuğa ufuk taşıması mümkün değildir. Ailenin kolektif bir ruhu vardır. Orada her birey bir misyonla donanır. Anne baba, ailenin öncelikle kendi ruhlarında nereye oturduğuna, dünyada nereye oturduğuna, yaratıcıyla ilişkisinin hangi çerçeveye oturduğuna, içinde yaşanan toplumla ilişkisinin niteliğine ve aileye yeni katılacak bireylerin nereye doğru yol alacaklarına dair değerler oluşturmuş olmalıdırlar. İlk 6 yılın çocuğun şahsiyet gelişiminde adeta anne sütü gibi değer emen zaman dilimi olduğu belirtildiğine göre, bir anlamda aile misyonunun bu dönemde çocuğun damarlarına intikali sağlanmalıdır. Çocuğu gündeme almadan yetişmez hayırlı evlat. Unutarak, ihmal ederek, farkında olmayarak, gündemden çıkararak inşa edilmez hayırlı evlat kişiliği. Çocuk ana rahmine düştükten sonra artık anne baba için en önemli misyon çocuğun hayırla donanması misyonudur. Ellerinin, ayaklarının, gözlerinin, dilinin, kalbinin ve dimağının onun dünya misyonuna göre yeniden yüklenmesidir. Bu işi en azından buluğ çağına kadar anne baba yapacaktır. Artık anne babanın hayatı bir noktada çocukları için vardır. Bu anne babayı bir yandan kendi kişiliklerine itinaya zorlar, diğer yandan aile ortamını ona göre tanzime yöneltir. Bir anlamda çocuk merkezli bir dünya kurarlar. Çocuk aile ağacının en ideal meyvesidir ve o meyveden insanlık alemi istifade edecektir. Aile ortamı bir aynileşme ortamıdır aynı zamanda. Zamanla bir yandan anne baba birbirine benzeşir, birbiriyle aynileşir, birbirinin boyasına boyanırken bir yandan da çocuklarla benzeşme, aynileşme süreci yaşanır. Anne baba hep kendilerini bir aynileşme merkezi olarak görmek ve davranışlarının bir başka ruhta, bedende yaşayacağını hesaba katmak zorundadırlar. Yani kopyalanacaklardır, çoğaltılacaklardır, yeniden sentezleneceklerdir, yeniden üretileceklerdir. Bu bilinç içerisinde hareket eden anne baba kendi kendilerine şöyle bir soru sormak durumundadırlar. Acaba çocuğumuz bize baktığında bize bütünüyle aynileşecek bir kişilik örneği görebilmekte midirler? Bizim anne baba ilişkimiz ideal ölçülerde midir? Bizim dünya ile ilişkimiz özümsenecek nitelikte midir? Bizim dünyayı algılamamız, hayatla irtibatımız, insanlarla iletişimimiz evladımıza intikal ettiğinde, özetle ailemizi büyüttüğümüzde, çocuklarımız için de, bütün dünya çocukları için de ideal bir ortam inşa edilmiş olur mu? Acaba çocuklarımıza bize bak, Müslümanlığın erdemini oku, her davranışımız sana hayır taşıyacak niteliktedir diyebilecek durumda mıyız? Aile hayatı perdesiz, savunmasız bir hayattır. Bu şu demek ki göz altında yaşar anne baba. Her davranışı göz altındadır. O yüzden bir şuur yüklemediği davranışlarından bile örnek alındığını bilmek zorundadır. Ve o yüzden alalade davranışlarının bile insiyaki olarak kendiliğinden güzelleşmesini sağlayacak bir süzülmüşlük içinde olmalıdırlar. Yani güzellik tabii hal haline gelmiş olmalıdır. Bu güzelliğin ailenin dokularına sinmiş olmasıyla mümkündür. Orada da ana mimar anne babadır. Hayırlı evlat hassasiyeti bir başka açıdan anne babanın çocuklarının şahsında kendi şahsiyetlerini hayır çizgisinde tutma çabasıdır. Bu yönüyle hayırlı evlat inşa ederken kendi kendilerini de inşa etmektedirler. Dolayısıyla hayırlı evladın bereketi ahirete göçmeden de anne babaya yansıyacak bir cennet hasadı gibidir. Efem Altınoluk Dergisi'nin 2003 Haziran sayısından Ahmet Taş getiren imzalı Nasıl Yetişmez başlıklı hayırlı evlat üzerine güzel bir yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyı aktaralım yine hayırlı evlat üzerine. Ümit Şimşek bu kez yazının müellifi. Yine Haziran 2003 sayısında yer alıyor bu yazı. Altınoluk Dergisi'nin yazının başlığı ise hayırlı evlat için önce müsait zemin. Hayırlı bir evlat yetiştirmenin en önemli şartı önce onun yetişmesine müsait bir zeminin varlığıdır. Her bitki her toprakta yetişmediği gibi insanlar da uygun bir toprak ve uygun bir atmosfer buldukları zaman kişiliklerini geliştirebilecekleri imkana kavuşmuş olurlar. Sahabenin en önemli özelliği de buydu. Onlar hayatlarının her safhasında, her yerde ve her işte Allah rızasının araştırıldığı bir dönemde ve çevrede yetiştiler. Bir insan bir haftalığına kendisini böyle bir ortamda bulduğu zaman dünyasının değiştiğini net bir şekilde hissediyor, bütün ömrünü bu şekilde geçiren insanların kabiliyetlerinin ne derece inkişaf edeceğini kıyas edebiliriz. Bir çocuk aklı ermeye başlamadan önce kendisini manevi bakımdan verimli bir atmosferin içinde bulmalıdır. Aklı ermeye başladıktan sonra ise çevresini tanırken, içinde yaşadığı dünyayı öğrenirken, onu aynen Allah'ın ve Resulünün tarif ettiği şekilde öğrenmelidir. Güneşe baktığı zaman orada Allah'ın astığı kandili görmeli, yere baktığında kendisi için Rabbi tarafından hazırlanmış bir yuva bulmalı, başının üstündeki kuşları kimin uçurduğunu, yıldızları semaya inci taneleri gibi kimin dizdiğini, dünyasını renk renk çiçeklerle kimin süslediğini bilmelidir. Bence günümüzde en çok eksik bırakılan taraf da burasıdır. İçinde yaşadığımız dünyayla irtibatımız olmazsa veya Kur'an'ın tarif ettiği şekilde kurulmazsa, bu temel sağlam bir şekilde atılmazsa, ondan sonra hayatın geri kalan ayrıntılarında taşları yerine oturtmak çok zorlaşır. Eğer siz bunlara önem vermeyip de çocuğunuza dünyayı tanıtma işini zamanımızın evrimci ve tabiatçı öğretilerine yahut medyadan vesaire yerlerden maruz kalacağı telkinlere bırakırsanız, daha sonra onun yanlışlarını düzeltmeye kalktığınızda kendinizi iğneyle kuyu kazar halde bulabilirsiniz. Daha da kötüsü, böyle bir eksikliğin farkına bile varamayıp çocuğunuzun depremi fay hattından, hayatı güneşten ve havadan, sudan, kişiliğini ve kaderini yıldızlardan bilmesini hiç umursamayabilirsiniz bile. Veya bu konulardaki hatalarını düzeltmeye çalışsanız, hatta bunda muvaffak olsanız bile alacağınız en iyimser sonuç onu bir müthedi yapmak, yani bir inançsızlık atmosferinde kişiliği şekillendikten sonra ona doğru yolu göstermek seviyesinde kalacaktır. Böyle bir imanınsa insanın bütün benliğine nüfuz etmede İslam inancı üzerine yetişmiş insanların imanı kadar şansının olamayacağı açıktır. Onun için bir anne ve babanın çocuklarıyla ilgili olarak üzerlerindeki en önemli sorumluluk, onlara içinde yaşadıkları dünyayı herkesten önce anlatmak ve doğru bir şekilde anlatmaktan ibarettir diye düşünüyorum. Bu konuda literatür açısından çok zengin olduğumuzu söyleyemem ama Kur'an ve hadis elimizdedir. Bir ebeveyn, Allah'ın ve Resulünün kainatı bize ne şekilde anlattığını inceleyecek olursa, biraz kafa yormak suretiyle yeterince malzemeye kavuşur. Kaldı ki anne ve babalar bu konuda ısrarlı olduktan sonra, bu taleplere cevap verecek literatür de kendiliğinden gelişmeye başlar. Evladını tehlikede gören bir anne veya baba, onu kurtarmak için imkanlarının yetip yetmediğine bakmaz. İman konusundaysa bu insiyaki davranışın çok daha hassas şekilde gösterilmesi gerekir kanaatindeyim. Bu söylediklerim sakın bir takım ilmihal bilgileri vermekle, ilahi sıfatları ezberletip amentüyü öğretmekle geçiştirilecek bir iş sanılmasın. Ben bütün hayatı kuşatan bir imandan söz ediyorum. Bunu kazanmanın en önemli şartı da onu kaybettirme istidadı taşıyan ortamlara girip çıkmadan önce çocuğun kendisini Kur'an atmosferinde bulması, onu soluyup benliğinin en ücra köşelerine kadar sindirmesidir. Daha da özetleyecek olursak, çocuklarımız daha okula başlamadan çok önceleri Kur'an'ın kavramlarıyla tanışmalı, içinde yaşadıkları alemi onu yaratanın tarif ettiği şekilde öğrenmelidir. Bu imanı elde eden ve Rabbine karşı hayırlı olmayı öğrenmiş bir insanın, başta anne ve babası olmak üzere diğer insanlara karşı hayırlı olması için ayrı bir çaba harcamaya gerek kalmaz. Öğrendiği şeyler ona bu konuda da yolunu gösterecektir. Altın Oluk Dergisi'nin 2003 Haziran sayısından Ümit Şimşek'e ait Hayırlı Evlat için önce Müsait Zemin başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Yine Altın Oluk Dergisi'nden bir yazıyla devam ediyoruz değerli dinleyiciler Sesli Dergi'ye. Bir mülakat daha doğrusu şimdi aktaracağımız yazı. Dönemin Genç Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan'la yapılmış bir mülakat. Gençlerin duymadığı sözü kimse duymaz başlığıyla yer buluyor Altın Oluk Dergisi'nin Mart 2012 sayısında bu söyleşi. Altın Oluk, 6 yıl Genç Dergisi'nin editörlüğünü yaptınız. Böyle bir dergi çıkarmaya neden ihtiyaç duydunuz? Mehmet Lütfi Arslan, Genç adlı bir dergi çıkarmaya yönelik ihtiyacın 3 sebepten kaynaklandığını söyleyebilirim. Birinci sebep mevcut piyasa algısı içerisinde gençlere yönelik bir dergi formatının olmamasıdır. En azından biz çıkarken öyleydi. Gençler kapitalist dünyanın moda, müzik ve biraz da cinsellik dışında nabzını nasıl tutacağını kestiremediği bir alanda yaşıyorlar. Çocukluk ve yetişkinlik gibi iki temel alanın arasında muvakkaten duran bir kitlenin nabzını ölçmeye kalkışmak ekonomik anlamda verimli olmayabiliyor. Piyasa bu geçiciliği aşıp karını azamileştirmek için gençlikle ilgili ürün ve kavramları birkaç alana sıkıştırıyor. Biz evvela bunu aşmak istedik. İkinci sebep çok kritik bir zaman diliminde hayatlarının en stratejik kararlarını almak zorunda kalan gençlere yardımcı olmak istememizdir. Gençler iş, eş ve hayatta tutacakları istikamet gibi en stratejik kararları, kanın damarlarında deli gibi aktığı ve fakat donanım ve birikim olarak en tecrübesiz oldukları dönemde almak zorunda kalıyorlar. Bu kritik dönemin en az hasarla atlatılması gerekiyor. Bunun da yolu saptırıcı değil, doğruya erdirici güzel insanları örnek edinmek ve tüketici değil, besleyici çevrelerin içerisinde yer almaktan geçiyor. Bir de hayattan gayenin ne olduğunu sorgulamaktan tabii. Genç bunu soru sorarak yapmaya çalıştı. İlk sayımızdan bu yana gençlere dert çağrısı yaptık ve insan olmamıza ait en temel derdin izini sürmeyi önerdik. Niye var olduğumuza dair sahih bir cevabımız olmalı ve bu cevabı hayatımızın ana muharriki yapabilmeliyiz. Bu çerçevede gençlere şunu sorduk. Seni bu topraklarda, bu zaman diliminde ve bu insanlar arasında var kılanın muradı nedir acaba? Senden murat nedir yani? Seni 7 milyar insan arasında neden artı bir olarak yarattı yaratan? İnsanların niye yaratıldığını biliyoruz. Bunu zaten kitabımız söylüyor. Ama ben dediğimizin ya da bu sorulara muhatap kimse, onun yaratılış sebebi ne olabilir? Gençlere bunu sorduk. Bu sorunun cevabı muhtemeldir ki, beni ben kılan özelliklerde saklıdır. Bizi bu kadar insan içerisinde artı bir olarak yaratan Rabbimiz, sadece bize ait özel lütuflarıyla özel bir misyon biçmiş olmalı. Bu misyonu ya da hakkımızdaki muradı bulmak hepimizin derdi olmalı. Genç, işte gençlere bu derdi teklif ettim. Gittiğimiz her yerde bunu anlattık, bunu söyledik. Hatta bir keresinde gencin birisi, peki Allah genci niye yarattı diye sormuştu da aynı şeyi söylemiştim. Allah genci senden murat nedir sorusunu sana soralım diye yarattım. Bir Allah dostu vefat ederken etrafındakilere hakkınızdaki muradı koruyun diye vasiyet ediyor. Hakkındaki muradı bilmeyen onu koruyamaz. Muradın korunması söz konusuysa onun düşmanları da söz konusudur. Biz genç olarak hayatlarının serhoş zamanlarını yaşayan gençlere haklarındaki muradı bulmalarını, anlamalarını, ona göre yaşamalarını ve düşmanlarının farkında olarak muratlarını korumalarını önerdik. Muradı bulmanın yolu onun derdine düşmektir. Mevlana'nın ifadesiyle dert yol açar. Herkesin bir derdi var zaten. Önemli olan derdin hakikisini bulmaktır. Genç, sahte dertler seni yakalamadan sen hakikisinden bir dert bul teklifi yaptığı ve eğer derdin hakikisini bulabilirsek, şu an elimizde bulunan nimetin yani gençliğin ebedileşebileceğini söyledim. Üçüncüsü, ne kadar doğru, sahih ve geçerli olsa da yeni gelenler ve onların kendileri kadar özgün ve biricik yapılarıyla, ki bunu Kur'an'ımız şakili olarak adlandırıyor, uygun bir üslupla buluşturabilme kaygısıdır. Ne söyleyeceğimiz konusunda kafamız net olabilir ama nasıl söyleyeceğimiz sürekli dönüp dönüp yeniden ziyaret etmemiz gereken bir alandır. Bu neyi, nerede ve ne şekilde söyleyeceğimizi sürekli düşünmek demektir. Açıktır ki bu bir üslup ve dil arayışıdır. Ahmet Taş Getiren abimizin sürekli ifade ettiği din dili vurgusuna benzer bir gençlik dili kaygımız bulunmalı. Gençlik dili, sözü muhataba uygun söyleme derdinin bir tezahürü olmalıdır. Bunun için çok afilli sözler etmeye ya da teoriler oluşturmaya gerek yok. Gönül köprüsünün kurulması yeterlidir. Her insan muhatap olduğu teklifle kendine ait bir bağlamda buluşmuş, buluşuyor ve buluşacak. Ona ait bir dili de bulacak ya da üretecek. Yeter ki derdine düşsün. Gençler de bu anlamda kendi dillerini üretecekler. Onlara gönüllerimizi açıp doğru zaman ve zeminlerde buluşabilsek kafidir. Yazı İşleri Müdürümüz Süleyman Ragıp bir keresinde gençlere İhsar kavramını anlatmış, sonrasında ne anladıklarını sormuş. Bir tanesinin tarifi çok hoş. İhsar, kendini pas geçmektir. Bu, gençlik dilinin bir örneği olmanın ötesinde sözün yerine ulaştığının da bir göstergesidir. Sözün anlamı yerine ulaşmış ki o gençte yeni bir format kazanmış. O formatı eleştirebiliriz ama gençlerle hemhal olmanın yolunun bu formatı keşfetmek olduğunu unutmamalıyız. Gençlik dili kaygısıyla yola çıkmak demek, sözünüzü sürekli yeniden üretmek demektir. Bir de neyin önceleneceğini sürekli vurgulamak tabii. Popüler kültür dediğimiz o sinsi ve melun düşmanın dayattığı sahte ve suni dertler hayatlarımızda o kadar baskın ve belirleyici ki nefes almaya dahi fırsat bulamıyoruz. Ne kariyer, ne üniversite, ne iş, ne aş, ne de eş, hiçbir ama hiçbir dert Rabbimizin bizi neden bu kadar insan içerisinde, bu zaman diliminde ve bu mekanda artı bir olarak yarattığına dair o temel sorudan daha önemli olamaz. Bunu gençlerin kulaklarına, zihinlerine ve gönüllerine ulaştırmak zor değil. Zor olan kulaklar, zihinler ve gönüllerdeki suni ve köksüz dertleri söküp atmaktır. Çünkü sahtesi hakikisine hayat hakkı tanımıyor. Buysa sözünüze sürekli ayar vermeniz anlamına geliyor. Neyi nasıl söyleyeceğinizi durup durup yeniden düşünmenizi gerektirecek derecede oynak bir zeminde yürümeye çalışıyorsunuz çünkü. Kaldı ki gençlik, sözümüzü ve sesimizin diriliğini test edebileceğimiz en hayati alandır. Sözünü her tarafa ve her yüreğe ulaştırmak isteyen önce gençlere ulaşmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa ortaya çıktığında ona ilk inananlar gençlerdi. Kutlu çağrı önce gençleri cezbetti yani. Bu şu demek değil midir? Bugün Allah Resulü'nün sözünü temsil etme iddiasında bulunanların sözleri önce gençleri cezbetmelidir. Gençlerin duymadığı sözü kimse duymaz. İslam doğuşu ve mahiyeti itibarıyla bir gençlik hareketidir. Hep öyle olmuş, hep de öyle kalacaktır. İslam hep diriltmiştir. Çünkü kendisi bizatihi diri ve gençtir. Dolayısıyla insanlara ulaşmak istiyorum diyen önce gençlere ulaşmalıdır. Efendim, gençlik alanında ne tür problemler görüyorsunuz? Size ulaşan problemler neler? Her zaman söylediğim bir şey var. Gençlerin en büyük derdi dertsizlikleridir. Genellemeler tehlikelidir ama gençlerin bir kaygıları, hayata dair beklentileri, ulaşmak ya da aşmak istedikleri bir hedefleri maalesef yok. Varsa da bunların esas tutulması gereken yolla fazla alakası yok. Çünkü bütün beslenme kaynaklarını popüler kültür dediğimiz o melun düşman teslim almış durumda. Gençlerin elleri, gözleri, zihinleri ve kalpleri bu düşmanın işgali altında. Daha acısı, düşmanı düşman olarak gören de yok. Tam tersi, gençlerin büyük bir kesimi gardiyanına aşık mahkumları oynuyor. Kapatıldığı medya hapishanesinde kendisine verilenle iktifa ediyor. Çizilen çerçevenin dışına çıkmayı düşünemiyor. Çünkü o çerçevenin dışından konuşanlar ana akım medya tarafından marjinal, sıra dışı, radikal şeklindeki nitelemelerle itibarsızlaştırılmış. Tam bir komedi aslında. İtibar edilmeyecek derecede boş işlerle uğraşan itibarsızlar, itibar edilecek sözlerin ve çevrelerin itibar çetelesini tutar olmuşlar. İtibar edilmeyecek insanların güdümündeki popüler kültür endüstrisinin verdiğinden bir hayır geleceğini umamayız. Çünkü köksüz, ruhsuz ve tamamen piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş bir yapıdır bu. Bir tür fast food'tur, tokluk vermekte ama beslememektedir. Tam tersi bozmakta, amorf yapılar üretmektedir. Zihnin ve kalbin fast food'u bir muhteva ile beslenen gençlerin dönüşecekleri karakter tipi bir tür zombiden başka bir şey değildir. Zombi yaşayan ölü demektir. Popüler kültür kendisiyle beslenenleri kendisini üreten ve yönetenler gibi kalbi ölülere dönüştürüyor. Bunu bu dünyada niye var olduğumuza, bizden muradın ne olduğuna dair o en temel soruyu sürekli es geçerek yapıyor. Ne anlatıyor, izletiyor ve hissettiriyorsa hep burada kalacak, burada bitecek. Öte dünyayla irtibat kurdurmayacak, hakkımızdaki muradı sordurmayacak bir tarzda yapıyor. Hızı ve yoğunluğu en büyük silahı, üzerimize bomba gibi yağan haber ve enformasyon esas haberi ıskalamamız için. Ortada o kadar çok ses, o kadar fazla malumat var ki, hangisi göklerden haber veren sestir, hangisi ebedi kurtuluşa götüren haberdir? Bunu gençler nasıl bilecekler? Bu kadar sesin ve haberin arasından esas habercinin sesini duymak, onun sonsuz kurtuluşa götürecek haberini almak neredeyse imkansızlaşmış. Kaldı ki kulaklar ve zihinler bir müddet sonra aşina olduğu seslerden ötekisine kapanıyor. Bunu da biliyoruz. Gençlik bu anlamda çok kritik bir dönemdedir. Ne yapıp edip bu kadar sesin içerisinde solmayacak, pörsümeyecek seslerin albenisini artırmamız gerekiyor. Bunu estetik, kalite ve ihsan kıvamı dediğimiz işimizi en iyi şekilde yapma seviyesine göstererek, gözeterek başarabiliriz. Tekrar da fayda var. Ne söyleyeceğimizi az çok biliyoruz ama nasıl söyleyeceğimizi tekrar tekrar düşünmeliyiz. 80 sonrası doğanların hepsi televizyonlarla büyüdü. Şimdikilerin haznesine bir de sanal dünya eklendi. Algılamaları, hayal dünyaları, zihinlerinin çalışması, bakışları, görüşleri, kodlamaları hepsi görsel ya da sanal dünyanın kurallarına göre şekillendi. Sözü ona göre söylemek gerekiyor. Gençlere anladıkları dilden konuşmamız lazım. Şunun farkında mıyız bilmiyorum. Kurtarılmış alan kalmadı. Artık hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var. O da zihnimiz, kalbimiz ve hayallerimizin de dahil olduğu yeni bir mekandır. Bu yeni mekanda zaman geçmiş, gelecek ve şimdisiyle tek bir noktada yaşanıyor. O nokta tüketim endeksli, daha çok satmaktan başka bir gayesi olmayan zombilerin kurban tahtasının çakılı olduğu yerdir. Bundan kurtulmanın yolu gençleri aşkın sözler ve seslerle buluşturmaktır. En heyheyli dönemlerinde ebediyet nefesli muhtevayla birkaç kez buluşmaları bile ileride hepten kaybolup gitmelerini engelleyecek bir panzehir hükmüne geçecektir. Gençlerin ne yapıp edip ebediyet nefesli sözlerin sadece söylendiği değil, yaşandığı salih ve sadık çevrelerle buluşturmamız gerekiyor. Buluşma işteş bir fiildir. İki tarafın da iradesini gerektirir. Tamam, gençler böyle çevrelerin derdine düşsünler ama daha önemlisi salih ve sadık çevreler de gençlerin derdine düşsünler. Kendi şartlarını, imkanlarını ve önceliklerini birazcık empati yaparak gençlere göre ayarlamaya çalışsınlar. Sadece korunma sahikiyle değil, daha fazla insana ulaşma iradesiyle dokunduğunu ya da teğet geçtiğini bile kokusundan, sesinden, izinden ve derdinden nasiplendirecek bir metafizik gerilim içinde yaşasınlar. Ürkmesinler, ayıplamasınlar, zorlaştırmasınlar, nefret ettirmesinler. Rahat olsunlar, güzelliğe odaklansınlar, kolaylaştırsınlar, müjdelesinler. Gençlerin aidiyet hissi duyabilecekleri ve kendilerini faydalı hissedecekleri ortak platformlar oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Bu platformlarda okuma ve yazma merkezleri olmalı. Müzik, kültür, sinema gibi uygun sanat dallarında kardeşlerimizin temayüz edecekleri, daha doğru bir ifadeyle teneffüs edebilecekleri alternatif ortamlar oluşturmalı. Kültür ve sanat dünyası sahte dertlerin çığlıklarıyla iniyor. Bizim değerlerimizden beslenen bir kültür sanat dünyasına talip olmalıyız. Bunun da ilk şartı gönlü alabildiğine genişletmekten geçiyor. Kendi zenginliğimizin farkına varmalı ve zamanımızı iyi tahlil etmeliyiz. Bize ait değerleri popüler ve küresel değerlere karşı bir alternatif olarak ortaya koyabilmeliyiz. Sosyal medya bunun en iyi örneğidir. Bakın, okullarda tabletler dağıtılıyor. Yasaklamak, yok saymak çözüm değil. Çözüm sanal dünyada alternatif alanlar, gözetim grupları ve sanal cemaatler oluşturmaktadır. Filmse film, oyunsa oyun, siteyse site, platformsa platform, alternatif teneffüs alanları oluşturmalıyız ki gençlerle aramızdaki müşterek zemin tekrar oluşsun. Buluşmadan ulaşamayız. Buluşmak içinse onların bizi, bizim de onları bulacağımız, keşfedeceğimiz ortak mekanlar üretmeliyiz. İkinci bir hassasiyetimiz de yeni zamanların putu haline gelmiş kariyer meselesi üzerine olmalıdır. Kariyer uzmanlığını modern zamanların mürşitliği olarak görüyorum. Gençlere bir ömür boyu yürüyecekleri yol haritaları çizmek ve bunu öte dünyayı dikkate almadan yapmak ne büyük bir vebaldir. Bir diğer büyük vebal de dünyasını nasıl kazanırsa kazansın, şu asgari müşterekle bizimle bağını korusa yeter diyerek olayı basite indirgemektir. Kariyer dünyasının gözdesi şirketler talip oldukları elemanların yatak odalarını bile kontrol etmek istiyorlar. Modern zaman dergahları haline gelmiş, istediğini abat, istediğini berbat eden bu yapılar çalışanlarının sadece haftalık bilmem kaç saatlik emeğine değil, ümitlerine, korkularına, hayallerine ve en önemlisi çevrelerine de talip durumdalar. Böyle bir durumda haftada bir saat buluşmak yeterlidir diyebilir misiniz? Kariyer putu, zamane kalplerinin en büyük putu haline gelmiştir. Bu putu devirmeye talipsek, gençlerin bu puta yükledikleri anlam dünyasının alternatifini oluşturmaya girişmeliyiz. O yüzden gençlere yönelik çalışma yapanlar sadece okul dönemi değil, okul sonrasına planlamalara da önem vermelidirler. Kariyer danışmanlığı alanı bu insanların ihmal etmemesi gereken bir alandır. Bu alanda öte dünyayı da gözeten bir yaklaşımla gençleri çift kanatlı yetiştirecek bir eğitim ve terbiye anlayışı gözetilmelidir. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Mart 2012 sayısında yayınlanmış bir mülakat aktardık son olarak sizlere. Bu mülakat, dönemin Genç Dergi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfü Arslan'la gerçekleştirilmiş "Gençlerin Duymadığı Sözü Kimse Duymaz" başlığını taşıyor röportaj. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.